Ayrım 26.
Hikmet heyecanla alkışladı. Bravo albayım. Oyunlarımızın tek gerçek bölümünü oynadınız. Hemen kağıtlarına eğildi. Hepimiz güvertenin korkuluklarına yaslanmış, endişeyle bulanık sulara bakıyorduk. Genç kadın yanımda duruyordu. Birden mesleğimi sordu. Ben karşılık vermeden de beni bir şaire benzettiğini söyledi. Yanıldınız dedim. Kürküne sarındı, bir şey söylemeden uzaklaştı. Sonra evet şairim demediğim için pişmanlık duymaya başladım. Edebiyatı seviyordum, şiir de yazıyordum. Roboviç'e bakar, binbaşı onu ilgiyle dinlemektedir. Gece yemek salonunda bir eğlence düzenlenmişti. Uzun bir masada genç kadının karşısına oturmayı başardım. Ona durmadan edebiyattan bahsettim. Pek anlamıyordu. Uydurma bir iki kitap okumuştu. Genellikle üzgün görünüyordu. Onu dans etmeye zorladım. Bütün gece onu eğlendirmeye çalıştım. Sonunda başardım. Çok sarhoş olmuştum. Ertesi sabah uyandığım zaman yaptıklarımdan utandığımı hissettim. Bir kadına eğlenceli hikayeler anlatarak onu uzun yalvarmadan sonra dansa kaldırıp ona sokulmaya çalışmak, bir kadını böyle bir şekilde elde etmek bana durur gülümser. Romantik gelmedi binbaşı Hrobovich. Bütün gün güverteye çıkmadım bu yüzden. Akşam üzeri Monika beni merak etmiş. Kameramın kapısına vurdu, nasıl olduğumu sordu. Hangi kamerada kaldığımı öğrenmek için gemicilerle konuştuğunu, bakınarak koridorlarda dolaştığını düşünerek dehşete kapıldım. Kapıyı açmadım. İçkiden hastalandığımı söyledim. Çekingen bir sesle geçmiş olsun dedi. Yolculuğun sonuna kadar da Monika'nın yanına yaklaşmadım. Vapurdan çıkarken soğuk ve öfkeli bir selam verdi bana. Bir ay sonra tiyatroda gördüm onu. Kocasının bir arkadaşıyla gelmişti. Gülümseyerek yanındaki erkekle tanıştırdı beni. Çok yalnızdım, hemen ümitlendim. Onunla yalnız kaldığım bir sırada arkadaşını atlatıp benimle çıkmasını söyledim. Titriyordum, bayılmak üzereydim. Ümitsiz gözlerle yüzüme baktı, başını önüne eğerek kabul etti. Tiyatronun kapısında onu yarım saat bekledim. Kaç kere kaçıp uzaklaşmayı, Hüsamettin albay, Hikmet dedi. Hikmet, şimdi albayım, geliyor albayım. Neredeyse toplar atılacak diye acele karşılık verdi. Austerlitz'in nasıl sonuçlandığını biliyoruz albayım. Fakat tiyatroda olanlardan haberimiz yok henüz. Bu daha heyecanlı değil mi? Fakat benim bildiğim insanın bütün trajedisi tarihi bir olayla birlikte olayın gürültüsü ve haşmeti içinde verilir. Peki albayım? Uzaktan top sesleri duyulur. Gökyüzü yer yer aydınlanır. Hafif bir kar yağmaya başlar. Nal sesleri, bağırmalar. Sahne kararır. Tekrar aydınlandığı zaman Avusturya Genelkurmayı'nın bir çadırı görünür. Hikmet, General Schlick'in çadırı albayım dedi. Monika'nın kocası. Albay Hüsamettin, senin canlandırman doğru olmayacak bu adamı. Hainin tesirinde kalacaksın diye itiraz etti. Hem de binbaşıdan yukarıdakileri anlayamazsın sen. Hikmet kalem tutan elini yukarı kaldırdı. Siz de tarih adına araya girin albayım. Tarihin heybetini duyurun bize. Yazacak mısın diye sordu Hüsamettin Bey. Hikmet kağıdın üstüne eğildi. Parantez açayım mı albayım? General Schlick masanın başına oturmuş, yüzünü ellerine dayamış düşünmektedir. Schlick yüksek sesle düşünür. Böyle mühim bir hadisenin arifesinde nasıl oluyor da şahsi dertleri kafamdan söküp atamıyorum? Bütün gece haritaların üzerine hep beraber eğilip anlamadığım bir şeyler karaladık. Nasıl oldu da Erkan-ı Harbin diğer zabitleri vaziyetimi fark etmedi? Fransız ordusuna saldıran mütecaviz kırmızı okların titrekliğinden ıstırabımı hissetmedi. Albay Hüsamettin durdu. İşte tarih, askerlik ve ıstırap böyle imtizac ettirilir diye övündü. Hikmet yerinde duramıyordu. Anladım albayım diye bağırdı. Ne olur ben devam edeyim. Böyle bir olayı hatırlar gibi oluyorum. İçinizden geçenleri okuduğumu sanıyorum. Ne de olsa hain vasıtasıyla Schlick'i daha yakından tanıyorum. Albay biraz nazlandıktan sonra bir şartla razı oldu. Hikmet yazarken birlikte gözden geçireceklerdi. Kağıdın üstüne eğildiler. Hikmet ara sıra başını kaldırıp Hüsamettin Bey'in yüzüne bakıyordu. Bazen daha emekli albay bir şey söylemeden, anladım albayım şimdi değiştiriyorum diyerek telaşla bazı kısımları silmeye başlıyordu. Bazen de albay Hikmet'in sırtını okşuyor, Hikmet de heyecanla daha hızlı yazmaya koyuluyordu. Bir keresinde bir sayfayı yırtıp yeni baştan yazdılar. Sonunda Hikmet yüksek sesle bir okuyalım da etkisini görelim albayım diyerek doğruldu. Tarihin sesi duyulur. Tarihin sesi. General Şilik o tarihte 46 yaşında bulunuyordu. Askerlik ve matematik sahalarındaki incelemeleriyle imparatorun dahi teveccühünü kazanmıştı. Parlak bir kurmay subayıydı. Eserlerini bastırmak için emekli albaylar ilim, sanat, felsefe ve edebiyatı yayma, koruma, teşvik ve yaşatma derneğinin yardımıyla teşebbüse geçmişti. Fakir bir köylü ailesinden gelmekle birlikte gururluydu. Karısı Barones Monika von Hohenzeit'in asaleti Şilik'ten çok genç kadını rahatsız ediyordu. Fransa ihtilalinin tesirinde kalan general, karısının asaletini onun yüzüne bir kırbaç gibi vurarak Barones Monika'yı taciz ediyordu. Bununla birlikte Gustav Şilik de birçok konuda karısından daha muhafazakar sayılırdı. Napolyon'u büyük bir ihtilalci olarak selamlamakla birlikte matematikçiliğinin ve köylü cetlerinin tesiriyle Luther'in yobaz dindarlığından izler taşıdığı için karısına bir manastır hayatı yaşatmaya çalışıyordu. Bir yandan da toplantılarda, balolarda güzel kadınları, gençliğinde böyle çevreleri tanımamış olmanın hasretiyle süzüyordu. Üstelik karısına taptığını söylüyordu. Monika yanına oturmadan çalışamıyor, düşünemiyor, hiçbir şey yapamıyordu. Bir yandan imparatorun teveccühünü kazanarak İlimler Akademisi'ne kabulünü sağlamaya çalışırken, bir yandan da Napolyoncu subaylarla ilişki kuruyordu. Karısını daima yanında dolaştırıyor, onun gizli bir ilişki kurmasından şüphe ediyordu. Son günlerde geceleri hemen hiç uyuyamıyor. Şimdi de karışık ve çelişik duygular içinde uykusuz sabahı bekliyor. Şilik. Kendimi kuruntulardan sıyıramıyorum. Napolyon'u ve imparatorumu düşüneceğim yerde içimi şüpheler kemiriyor. Ayağa kalkar. Evet, biliyorum artık. Onun hayatında bir yabancı var. Ellerini boşluğa uzatır. Ey yabancı, bilinmeyen düşman, bana acı. Sahnenin önüne doğru ilerler. Onunla konuşmalıyım. Bağırır. Beni duyuyor musun, görünmeyen düşman? Hikmet, albayım böyle yazalım diye çok ısrar ettiniz ama bizim seyirci burada General Şilik'e cevap verir dedi. Kaç kere şahit oldum. Albay, o halde şöyle bir not koy dedi. General gözlerini tavana diker. Şilik, hayır böyle olmayacak. Beni nasıl duysun, kim bilir nerede? Masanın başına oturur. En iyisi ona bir mektup yazmalıyım. Elini alnına vurur. Allah'ım, böyle bir gecede neler yapıyorum? Oysa yarın sabah bu savaşta önemli bir payım olabilirdi. Tarihin sesi. Zavallı Şilik, görünmeyen düşmanını Fransızların arasından seçseydi, ertesi gün yaman bir savaş verebilirdi. Ne yazık ki başka insanlara duydukları tepkiden yararlanarak başarıya ulaşmayı yalnız sanatçılar becerebilmiştir. Şilik yazar ve yazarken yüksek sesle okur. Hikmet, bu tiyatro sahte bir şey albayım dedi. İnsan tek başına yüksek sesle yazar mı? Hüsamettin Bey, başka çaremiz yok diye karşılık verdi. Seyirci merak eder. Mektubu okumayacaksak yazıldığını neden gösterdik? Şilik okur. Sayın görünmeyen düşman, biliyorum senin durumun Monika'nın kalbini kazanmak bakımından daha elverişli. Ben seni tanımıyorum. Tuzaklarına karşı tedbirler alamam. Fakat sen benim bütün düzenlerimi boşa çıkarabilirsin. İstediğin anda Monika'ya yaklaşabilirsin. Belki de bu anda onun yanındasın. Belki savaşın, eziyetin, endişeler içinde çırpınmanın dışında olduğun halde, yani ona benden daha az ihtiyacın olduğu halde onun yanındasın. Belki de benim gibi buhranlı, çaresiz değilsin. Görünmeyen düşmanla ümitsizce savaşan bir çılgın değilsin. Orada binlerce kilometre uzakta, Monika'yı deliliğimin dalgalarından koruyan emniyetli bir liman gibisin. İkinize de lanet olsun. Kalemi bırakır. Sayın Barones köylüler gibi küfrettiğimi duysaydı yüzünü buruştururdu. Son cümleyi çizer. Bana acıyın alçaklar. Bunu da çizelim. Sayın ve sevgili düşman, Beni her ne kadar tanıdığını sanıyorsan da aldanıyorsun. Albay, her ne kadar tanımak iyi değil dedi. Belki Almanca da iyidir albayım. Monika'nın benim için ne demek olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bütün istikbalimin, eserlerimin Monika'ya bağlı olduğunu, nefes alıp vermemin bile onun elinde olduğunu görebilsen, bilemediğim gölgeni aramıza salmaktan hemen vazgeçerdin. Gülünç duruma düştüğümü biliyorum. Allah benim belamı versin. Hayır, kendine de hakaret edemezsin. Sevgili karının kulakları incinir. Ah görünmeyen düşman, sen karşımda orduda olacaktın da yarın ben sana gösterecektim. Tarihin sesi. İşte biraz aklı başına geldi. Düşmanına bir kişilik kazandıracak kafasında. Bu hırsla kim bilir nasıl çarpışacak yarın diye düşünüyor insan. Şilik. Evet, neden olmasın? Fransız inceliği karımın hassas ve asil ruhuna uygun düşer. Karanlığa doğru yumruğunu sıkar. Ey iki yüzlü Fransız zabiti! Hikmet, neden buraya subay demek varken zabit dedik albayım diye sordu. Albay, önceki kelimelerin sesi bunu icap ettiriyor dedi. Hikmet, sağduyunuzun hayranlarındanım albayım. Şilik, savaştan önce sana söylenecek bir iki sözüm var. Sandalyesine oturur. Küçük rütbeli züppenin biridir. Ona bu kadar uzun yazmak olmaz. İki satır yazıp emirberimle gönderirim. Çadırdan çıkar, dışarıya seslenir. Fritz, Herr Fritz. Hikmet, beni dinlemediniz albayım. Emirber gibi önemsiz bir Almanın adı Hans olur. Zaten bizim seyirci de Hans'ı müstehcen fıkralardan tanır diye yeni bir itirazda bulundu. Albay, Schlick de o zaman Hans diye bağırınca herkes güler dedi. Haklısınız albayım, vazgeçtim. Fritz girer. Fritz, beni mi çağırdınız generalim? Schlick şaşkın, geldim mi? Duraklar düşünür. Bir mesaj gönderecektim seninle fakat vazgeçtim. Acelesi yok, yarın kendim versem de olur. Bir el hareketiyle Fritz'i gönderir. Beni rezil edecektiniz. Şu kağıdı Fransız hatlarına götür oğlum diyecektim. General Gustav Archibald Schlick'in sevgili karısı Monika'nın sevgilisine verilecek. Bütün ordu tanır bu. Aman ya Rabbim, gözlerini boşluğa diker. Bunu ödeteceğim sana Monika. Tarihin sesi. Ödetir de. Zavallı kadına maddi ve manevi işkence yapmasını çok iyi bilirdi Gustav Archibald Schlick. Ne yazık ki buna fırsat bulamadı artık. Ertesi gün serseri bir Fransız kurşunuyla can verdi. Schlick. Yarın paramparça edeceğim sevgilini Monika. Düşünür. Yapmamalıyım. Ölü bir düşmanla hayatım boyunca başa çıkamam sonra. Hayır, Monika'ya yaptıklarının hesabını sorabilmem için bu serseri Fransızın yaşaması gerekli. Ona eziyet ediyor albayım diye bağırdı Hikmet. Ne var, neden bağırıyorsun, neyin var Hikmet? Onun canını okuyacak albayım, yaşadığına pişman olacak zavallı kadın. Ona işkence ediyor albayım, ona işkence ediyorum. Kime ediyorsun oğlum diye şaşkınlıkla sordu albay. Ona albayım, Bilge'ye. Hüsamettin Bey kaşlarını çattı. İzaha çalıştığımız vaziyet zaten kafi miktarda karışık. Bir de hususi vaziyetlerimizi araya sıkıştırmayalım. Sıkıştıralım albayım. Kendi tarihimizi de yazalım en hususi şekilde. Çünkü ona hakaret ediyorum albayım. Ne Fransız ne Alman... Hatta ne de İngiliz'in cesaret edemeyeceği mezalimi yapıyorum. Ben de Austerlitz'e gitmek istiyorum gönüllü olarak albayım. Serseri bir kurşunla ben de vurulmak istiyorum. Ciddi değilsin oğlum Hikmet dedi albay Hüsamettin. Ciddiyim albayım. Bir haftadır görmedim onu. Kavga ettik, kapıyı vurup çıktım. Ondan sonra yazdım insanlığın ölümünü filan. Bilge'ye kızdığım için insanlığı öldürdüm. Bana bu haksızlık yapıldığına göre demek ki insanlık öldü demek istedim. Sizden de gizledim albayım, özür dilerim. Ne yaptığımı bilmiyordum. İnsanlık öldüğü edebiyat yapmışım gibi gösterdim size. Sizi aldattım, vicdan azabı çekiyorum. Aslında Bilge'nin insanlığı öldü demek istedim. Edebiyatı kendi kirli emellerime alet ettim. Neresi ciddi, neresi alay anlaşılmıyor ki diye şikayet etti albay. Oğlum sen bu her şeyi birbirine karıştırmanla hiçbir zaman gereken alakayı göremeyeceksin. Görmek istemiyorum albayım diye elini başına vurdu Hikmet. Bilge'ye de bunu yapıyorum. Her şey anlaşılmaz bir karmaşıklığa bürünüyor. Bazen ben bile hangi durumda olduğumu unutuyorum. Durdu. Kendimi bir şey sanıyorum onun yanında. Onun benden önce bir şeyler yaşamış olmasına dayanamıyorum. Şimdi de benim dışımda bir şey düşünmesine, hissetmesine katlanamıyorum. Bizim oyun ne oldu diye sızlandı Hüsamettin Bey. Bırakalım oyunu albayım. Hikmet'le Bilge'yi yazalım, hep birlikte yazalım. Gidip Bilge'yi getireyim de ona gününü gösterelim albayım. Ayağa kalktı. Nereye gidiyorsun diye telaşlandı ihtiyar adam. Hikmet kötü kötü güldü. Merak etmeyin albayım, öfkeme aldırmayın. Ben onun yanına gidince köpek gibi olurum şimdi. Süt dökmüş kedi gibi olurum. Bütün böyle şeyler gibi olurum. Giderim, merhaba demeden yanına otururum. Bir süre domuz gibi susarım. Hayvanat bahçesine çeviririm orayı. Aslanlar gibi saldırırım. Artık şahsiyetimi buldum albayım. Sevgiye de gösterdim sonunda. Önceleri bir süre şahsiyetimi bulmamıştım daha o zaman. Yumuşak bir ev hayvanı gibi oturdum. Mutfakta beslendim bir inek gibi. Oturdu. Hayvanlar alemi diye sembolik bir oyun yazalım albayım. Orada ben her kılığa gireyim olur mu? Soluk soluğa kalmıştı. Neden gecekondumda oturmasını bilemedim albayım. Albay kızdı. Buraya gecekondu deyip durma. Gecekondu muhitine yakın iki katlı ahşap bir evde oturuyoruz. Elektriğimiz, suyumuz da var. Peki albayım. Yarın gazetelere bir tavzih gönderirim. Şimdi siz beni dinleyin. Neden burada oturmasını öğrenemedim? Neden gidip kendi ayağımla belamı buldum? Anladı albayım, anladı. Benim burada oturmaktan sıkıldığımı, günün birinde deliler gibi sokağa fırlayacağımı sezdi. Kadınlar aptaldır albayım. Sadece sezmesini ve beklemesini bilirler. Ona aptalsın diyorum. Bir de felsefe fakültesini bitirmiş. Haha, onunla alay ediyorum. Bilmezge diyorum ona. Evinde dikiş dikip koca bekleyeceğini felsefe okumuş. Fena mı etmiş? İsmi de Bilge. Haha, hiçbir şey bilmiyor. Ben ne biliyorum peki? O başka değil mi albayım? Söylemiyor ama içinden bu o başkaya öfkelendiğini biliyorum albayım. İçinden hepimizi küçümsüyor. Sen onlarla yaşayamazsın demek istiyor. Herkese acıyor. Ben bazı şeyler anlatınca ağlıyor filan. Değil, asıl mesele bu değil. Asıl meseleyi tamamen kaybettim diye Hikmet'in sözünü kesti emekli albay. Yalnız anladığıma göre kızı bir hayli üzüyorsun. Üzülsün albayım. Bütün hayatı Monika'nınki gibi rahat geçmiş. Şimdi bizlerin mirasına da sahip çıkmak istiyor. Sen dedim ona Hüsamettin albayların, bakkal rızaların, küçük salimlerin, kirkorların, kekeme Ahmet beylerin, Sivas ekiplerinin, hatta bakkal çıraklarının tırnağı bile olamazsın. Biliyor ama albayım biliyor. Bir noktada benim de bunlara dayanamadığımı biliyor. Her şeyden kaçtığımı biliyor. Asıl domuz gibi yaşayan Bilge'dir. Sonunda biliyorum usanacak, biz de belamızı bulacağız. O ne biçim söz diye çattı Hikmet'e emekli albay Hüsamettin Tambay. Neden belamızı buluyormuşuz? Senin öfkene nasıl dayansın kızcağız? Benim öfkem bir efsane albayım. Tiyatro seyreder gibi bakıyorlar benim öfkeme. Biraz fazla kaçtı mı oyunun yarısında bırakıp çıkıyorlar. Sizin gibi seyirci nerede albayım? Bizim de başka çaremiz yok da ondan oğlum Hikmet. Biz bu dünyaya seyretmeye, hayran olmaya gelmişiz. Takdir etmesini bilmek de bir meziyet derlerdi büyüklerimiz bize. Biz de önümüze geleni beğenirdik. Tarih hocasını Herodot, felsefeciyi Eflatun zannederdik. Bizim hocaların adı neden tarihe henüz geçmemiş diye hayıflanırdık. Ortada bir haksızlık olduğunu düşünürdük. Bize göre herkes alim adamdı. Tekaüt olduktan sonra kanaatlerim biraz değişmişti ama gene de hangi resim sergisine gitsem koşar ressamı tebrik ederdim. Bütün piyeslerden sonra alkışlamaktan ellerim acırdı. Ediplerle tanışamadım diye üzülür dururdum. Bir gazete muharririnin yazılarını en büyük hakikat olarak kabul ederdim. Mühim makaleleri kesip saklar, fırsat buldukça yeni baştan okurdum. Ortaya atılan her esere hürmetim vardır benim. Bir insanın iyi kötü ortaya bir eser koyması ne kadar zor, ne kadar takdire şayan bir gayrettir bilemezsin. Ben ne koyuyorum ortaya albayım diye çekinerek sordu Hikmet. Kendini koyuyorsun evladım, daha ne koyacaksın? Herkesin başkalarından bucak bucak kaçırdığı muhtevayı koyuyorsun. Sen beğenmezsin ama mütercim Arif'in bir sözü vardır. Nevi beşerdeki fertler bütün günah ve sevaplarıyla tekmil ruhlarını cemiyete arz ettikleri nispette, ondan hisselerine isabet eden gam ve süruru istismara, gayri kabili içtinap bir surette müstahak olurlar. Biraz karışık ama anladım albayım. Ayrıca mütercim Arif'i beğenmediğimi kim söylüyor? Antonius ve Kleopatra üzerine tefsirini çok derin buldum. Oldukça muğlak bir muharrirdir. Fakat derinliğinden kaybetmek pahasına vazıh olmaktan hoşlanmaz. Şimdiki gençler sadeliği her zaman bir meziyet zannediyorlar. Hüsamettin Bey gülümsedi. Ne zaman fikriyat ve tetebbu ile ilgili bir konu açılsa, beğendiği sözleri tekrarlarken yüzünü utangaç bir gülümseme kaplardı. Haddimiz olmayarak biz de fikir aleminden biraz nasibimizi aldık demek isterdi bu gülümsemesiyle. Siz şimdiki gençlere bakmayın dedi Hikmet. Ben de bakmıyorum albayım. Yoksa yanınızda ne işim vardı? Albay güldü. Ne gibi bir menfaatin olduğunu bilmiyorum ama herhalde maddi bir menfaat mukabilinde bulunmuyorsun burada. Ciddileşti. Manevi menfaatlere gelince medeni bir münasebet içinde bulunan her insanın talep etmesi ve mukabilini vermesi icap eden bir metadır o. Hikmet saflıkla, bu da mütercim Arif'ten mi albayım diye sordu. Münasebetsiz dedi Hüsamettin Bey. Beni konuşturur sonra da alay eder. Rahmetli annem de aynı şeyden şikayetçiydi albayım. Hangisine devam edeceğiz diye biraz çekinerek sordu albay. Napolyon haine çok kötü davrandı albayım. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok albayım. Bir Austerlitz kaybetseydi ne çıkardı bu Napolyon? Fakat olmadı işte. Hain her yerde kaybetti. Hrobovich kumarda hile yapmayı bildiği için, Mills de sustuğu için kazandı. Schlick bile bir süre Monica'yı kazandı, ona resmen sahip oldu. Haine geride hiçbir şey kalmadı albayım. Ölmekten başka, ölmekten başka. Bir de tarihin sesi kaldı geriye albayım. Tarihin sesi kaldı. İşte tarihin sesi albayım. Tarihin sesi. Hain gibilerden bütün günahlarının hesabı birer birer sorulur. İlahi adalete karşı ayıp olmaması için en küçük faturaları bile çok fazlasıyla ödetilir böylelerine. Çünkü onlar ilahi adalete inanmamaktadırlar. Onlara işte ilahi adalet denir. Kader ve alın yazısı böyleleri için vardır. Benim bu akıllara durgunluk veren akışım içinde adalet sadece bu kavramdan korkanların karşısına çıkar. Hain de ümitsiz bir aşkın acısıyla genç bir subaya yakışan şekilde muharebe günü en öne atıldı ve kaybeden bir ordunun ölen bir savaşçısı oldu. Yazarların kahramanlarını neden baştan öldürmediğini şimdi anlıyorum albayım dedi Hikmet. Oyunun devamı güçleşti değil mi Hikmet? Diye yorumladı bu sözü Hüsamettin Bey. O zaman geriye dönmek gerekiyor ki artık bu teknik de eskidi albayım. Üstelik tiyatro seyircisi olayları yeni baştan öğrenmek istemez. Hüsamettin Bey ciddileşti. Hemen anlaşılmak da iyi değildir. İleriye matuf bir yatırım her zaman faydalıdır.